neyse adımız ve uyumlu için. Hayatın sesleri. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alamant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı sevgili dinleyicilerimiz. Oralardan da ulaşabilirsiniz bizlere. Programımızla ilgili kaçırdığınız bölümlerimizi de yine oralardan takip edebilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin işte ilk müziği geliyor şimdi.
Yandım.
5.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Ve stüdyo konuklarımızı hemen siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum. Devlet Konservatuarı Keman Öğretim Üyesi Sayın Reyhan Yücelen Başaran bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Ve Ankara Devlet Konservatuarlılar Derneği Başkanı, aynı zamanda Ankara Operası Violonsel Sanatçısı Sayın Arzu Su Güneş de bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhaba.
Siz de hoş geldiniz. Evet, çok önemli ve çok güzel bir yarışmadan söz edeceğiz. Birinci Uluslararası Ulvi Yücelen Anısına Oda Müziği yarışması düzenledi. AKDER, Ankara.
ADK'DER.
ADK'DER, Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği. Şimdi birinci uluslararası dedik. Evet, birinci uluslararası ama daha önce pek çok ulusal gerçekleştirildi herhalde, değil mi?
Evet, iki tane keman yarışması, iki de violonsel yarışması. Bunun yanı sıra da bu yarışmalara bağlı beste yarışmaları oldu.
Hı hı.
Bu beste evet. yarışmalarındaki birinci eserleri bu yarışmaya katılan çocuklar çaldılar. Finalde de bir orkestra eşliğinde birinci olan çocuğumuz halka icra etti.
Evet, şimdi tabii Ulvi Yücelen adı ve siz de Sayın Ulvi Yücelen'in kızı olması sebebiyle Sayın Reyhan Yücelen, aynı zamanda siz de keman sanatçısısınız.
Evet.
Yine konservatuvarda öğretim üyeliğiniz evet. var. Neler söyleyeceksiniz? Sizin için çok gurur verici bir tablo, bir yarışma olsa gerek.
Evet, gerçekten öyle. Hayatıma mana kattı. Ama sevgili arkadaşım Arzu'nun bugüne kadar bu konudaki başarılarını biliyoruz. Bu konuda benim için en çok heyecanlandıran şey, oda müziği çok özel bir müzik cinsi. Oda müziği eserlerini besteciler esasında kendileri için yazmışlar ve hayatların en son dönemlerinde, yani Beethoven'da da bu böyle mesela, en son oda müziği eserleri vermişler. Çünkü sırf kendilerine yönelik besteler geliştirmişler. Bu zor bir alanda gençleri heveslendirmek için yapılacak en iyi şey bence bir yarışmadır. Çünkü emeklerini sergileyecek yer çok zor buluyorlar sevgili gençlerimiz. Değerli arkadaşım Arzu Hanım, yani kendisi o kadar güzel yerlerde konser ayarladı ki bu yarışmanın neticesinde hı hı. ödül alacak arkadaşlarımız için. Bu kendilerine verilecek en büyük destek ve heveslendirme çabasının en büyük sonucu olacaktır
evet.
benim için.
Neden oda müziğini seçtiniz?
Oda müziği dediğimiz gibi birlikte en küçük grupla yapılan en güzel müzik bence de. Yani biz sadece keman, violonsel tek bir enstrümana bağlı kalmak istemedik. Yani aldığımız öneriler doğrultusunda da yani bizim jenerasyon mu diyeyim ya da bizim sanat camiasında oda müziği yarışmasına da bir el atmamız istendi işin gerçeği. O yüzden de bizim için de en doğru adres Reyhan hocamdı. Ulvi hocam benim de çünkü oda müziği hocamdı. Çok değerli bir hocamızdı. Bu bağlamda bizim derneğin bir misyonu da şimdiki gençlere, biz biraz ara nesil kaldık bu dönemde tabii. Daha önceki hocalarımızın isimlerini tanımadılar çünkü, ama isimlerini en azından belleklerine yerleştirsinler. Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz, biraz onu anlatmak.
Evet, bir şey ilave edecektiniz herhalde, buyurun.
Ben efendim tamamen katılıyorum değerli arkadaşıma. Yani babam bunun için iyi bir örnektir esasında. Çünkü tamamen içinden müzik geldiği için müzik yapmış bir insan. Esasında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken öğrenimi kesip müzisyen olmaya karar vermiş. Ankara'ya gelmiş o zamanki yıllarda da. Avrupa'da savaş var ve Almanya'dan kaçan Yahudi asıllı müzisyenler Türkiye'de kendilerine hoş geldin denmiş, kendilerine yer bulmuşlar. Onlardan Bay Liko Amarlan çalışıyor kendisi. Ondan sonra da Almanya'ya gidiyor koltuğunun altında kemanı. Ve böyle bir acıklı ve gerçekten maceralardan sonra müziğe gönül vermiş bir insan. Fakat bunun yanında bunu müziği sevmekle kalmamış. Hem kendisine ithaf edilmiş eserleri çalarak Avrupa'da bundan sonraki hayatında Türk isminin duyulmasına katkıda bulunmuş. Hem Avrupa'nın yanında Türkiye'de çalmadığı ilçe kalmamış neredeyse. Bunun yanında işte bundan çok değil 30 sene öncesine baktığımız zaman tek orkestra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iken İzmir Devlet Senfoni'nin kurulmasında emek vermiş. İstanbul Şehir Orkestrası'nın devletleştirilmesine, İstanbul Konservatuvarı'nın devletleştirilmesine. Akademisi'nde çok büyük gerçekten emekleri olmuş.
Evet, siz de böyle bir babanın kızı olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz elbette.
Çok naziksiniz, teşekkür ederim.
Şimdi yarışma düzenlendi. Kimler katılıyor? Başvurulardan birazcık söz edelim. Çünkü yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz de var. Onlar da katılabilecekler galiba bu yarışmaya.
İlk başta biz bunu ulusal düşünmüştük fakat sonra gücümüzü görünce uluslararasına çevirdik işin gerçeği. Yerli yabancı herkes katılabilir. Grubunda yabancı da olabilir. Hepsi Türk sanatçı da olabilir veya bir kişi Türk olur, iki üç kişi yabancı olur. Bu hiç fark etmiyor.
Öğrenci de olabilirler.
Öğrenci olabilir. Zaten şartnamemiz Facebook'ta Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği birinci uluslararası Ulvi Yücelen yarışması diye girerlerse detaylar bölümünde şartnamemiz çok detaylı bir şekilde var. Başvurularımız 2 Nisan'da bitiyor. Benim şahsi tecrübemle 5. senemiz bu yarışma konusunda son ana kadar başvurmuyorlar. O yüzden başvurularla ilgili
neden,
bir şey...
Neden başvurmuyorlar?
Valla bekliyorlar. Çünkü bizde pişmek çok önemli. Dolayısıyla yani son güne kadar eminseniz, hani emin değilseniz daha doğrusu, başvurunuzu erkenden yapmıyorsunuz. Yani bir tez gibi değil. Bu yazdım bitirdim hadi yollayayım gibi değil. Yani son güne kadar çalışırız biz. Yani sınavlarımıza, yarışmalarımıza. Dolayısıyla evet.
Şimdi seçtiğiniz eserler mi var? Onlara mı
evet,
çalışıyorlar?
Seçtiğimiz
onlar
eserler,
belli mi eserler?
Seçtiğimiz eserler var tabii ki. Onlar belli. Şimdi yarışma yaylı kuartet dörtlü veya yaylı trio. Sadece iki kategoride olacak zaten. Hı hı. Bu dediğim gibi şartnamemizde yazıyor. Dolayısıyla da biz bir repertuar oluşturduk. Bu repertuar doğrultusunda da öncelikle 2 Nisan'a son başvuru tarihimiz. Görüntülü CD kayıtlarını dediğim gibi 2 Nisan 16'ya kadar teslim edecekler. Yarışmada seslendirecekleri herhangi eserden bir bölüm. Evet. Bizim için yeterli.
Şu ana kadar hiç başvuru almadık.
Şu ana kadar hiç başvuru almadık daha.
Bekliyorsunuz.
Ama daha erken, kadar, çok erken. Yani biz bunu 1,5 ay falan oldu ilan edeli zaten.
Evet.
Yani,
eserler nasıl belirleniyor?
Kim eserler işte çok değerli hocamız. Biz bir sene, yani 1,5 ay oldu ama bir senedir çalışıyoruz tabii bu konu üzerinde. Bestecimiz var yarışmamızda. İki keman sanatçımız var. Bir violonsel, bir viola.
Aynı zamanda jüri mi?
Jüri. Aynı zamanda da jüri.
Seçen de.
Seçen de evet. Hı. Yani repertuarı oluşturanlar da jüriyi yapacak olanlar da aynı kişiler.
Siz de jürinin içerisinde yer alıyorsunuz.
Jüri başkanımız zaten.
Teşekkür ederim. yani bu... Siz neye göre belirliyorsunuz peki eserleri?
Oturmuş klasik bir repertuar var. O klasik repertuarın içerisinden yani dünyanın her yerindeki yarışmalarda belli aşamalar vardır kendinizi göstermeniz gereken. Hı hı. Ona göre belirlendi. İlk aşamada barok dönemden klasik döneme kadar bir eser. Yani sonuç birinci... olarak klasik müzik yapıyoruz.
Hı hı. Evet. Elbette.
Şöyle bir şartımız var evet. Ama Beethoven çalacaklar için. Opus 18'deki eserlerden bir tanesi olabilir bir de içinde. Yani barok ve klasik dönemden bir eser seçecekler. Evet. Bölümleriyle beraber yani 3 bölümse 3 bölüm, 4 bölümse tam bütünüyle. İki kategoriye ayırdığımız için yani barok klasik, klasik modern diye ayırdık biz ikinci
peki,
aşamayı.
Peki dakika var mı? Çünkü onların yok, hepsinin yok, süresi yok, farklıdır. Yok, biri 5 dakika, hayır, diğeri 8 dakika
eser,
sürebilir.
Eser zorunluluğu şöyle yani isim yok eserlerde. Hı-hı. Kendileri seçecekler. Ancak o eserin bir, dediğim gibi bir bölümse bir bölümü, üç bölümse üç bölümü birden getirecekler.
Hı hı.
Yani ikinci aşamada da yani birinci aşamayı geçen CD kaydında.
Şimdi CD kaydını getirecekler bir de canlı performans
tabii,
istiyorsunuz
tabii canlı
herhalde,
performans.
Değil
tabii
mi?
O da 12-13 Mayıs'ta. Hı hı. 2 Nisan'da.
Peki o CD'lerin arasından bir öneleme
tabii,
yapacaksınız.
Tabii öneme yapılacak. Hı hı. Evet, evet önelemeyi gene jürimiz yapacak. Gene biz beraber toplanacağız.
Peki, kriterleriniz neler olacak? Azıcık tüyo verelim.
Burada tabii şeyler var. Yani bir kere teknik bütünlük gerekiyor. Yani klasik müzikse enstrümancıların uyması gereken bazı kurallar vardır. Entonasyon, ondan sonra doğru stil, birlik, beraberlik, işte nüanslar yani yorumlarını. Hı-hı. Bunlara göre karar vereceğiz tabii.
Evet. Şimdi zaten bu yarışmaya katılacak gençler bu işle uğraşıyorlarsa evet. Zaten çok iyi biliyorlar ne yapmaları gerektiğini. Evet, o yüzden bekliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o bütünlüğü, o güzelliği yakaladıkları zaman tamam biz bununla hani gidip yarışabiliriz dedikleri zaman zaten başvuruyorlar.
Evet.
O yüzden bekliyorlar.
Evet. Şimdi tabii çalınması zorunlu eserler var.
Sadece dönem olarak yazdık işte zorunlu eserler. Zaten kuartet için yazılmış eserler bellidir. Trio için yazılmış eserler bellidir. Hı-hı. Buradan çekecekler. Kendi bünyelerine, zevklerine hangisi uyuyorsa. Hı-hı. Ama biz demiyoruz ki illa da Beethoven çalacak.
Çok serbest.
Yani, evet, evet. Yani yeter ki
kendilerini tamamen nerede iyi ifade edebileceklerini.
Aynen. Hatta bir soru geldi. Yani katılım yok ama sorular geliyor. En azından öyle alıyoruz şeyleri. katılım olacağını. Mesela modern eser dediğimiz eserler grubunda bana gelen bir haberde diyor ki bir bölümlü bir modern eser. Olabilir mi? Olabilir. Yani üç bölümde olabilir, bir bölümde. Ama şöyle olabilir. Eğer o modern eser tek bir bölümden oluşuyorsa olabilir. Hmm. Ama üç bölümlü bir modern eserin sadece bir bölümü olmaz. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani neyse bütünü evet. Zaten açık açık yazdık. Eserin tamamı dedik. Dolayısıyla o eserin tamamını çalmakla mükellefler. Şimdi canlı performans ikinci aşama dediğimiz onu geçenler, finale kalanlar da klasik veya romantik dönemden bir eser. Beethoven gene çalacaklar için de bu sefer 59'dan sonrası, Opus 59'dan sonraki bestelediği eserlerden bir tanesinin bütün bölümleri artı ikinci bir parçamız var. 1900 sonrası yazılmış bir eser. Hı-hı. Yani modern eserlere artık geçiş yaptığımız dönemdir. Onlar sonra bu CD aşamasından geçip de tamam siz CD aşamasındaki ön elemeyi geçtiniz dediğimiz gençlere, müzisyenlere bir zorunlu eserimiz var yalnız. Onun nedir adını o? Adı yok şu adı anda. Yok. Var. Hı. Bizde de burada şartname de yok. O sürpriz olsun. O bir da şöyle aslında. Bir bölüm ama şöyle ikisi de hani trio
onu
içinde.
Onu canlı mı gerçekleştirecekler?
Hepsi canlı.
Hepsi canlı.
Onlar
olacak.
Bizim zorunlu eser dediğimiz mor sempoze deriz. 15 gün önce verirsiniz. O 15 günlük süreçte ne yaparlarsa onu yaparlar. O da çok önemli bir kriterdir.
Evet.
Çünkü kısa bir sürede iyi bir şey çıkarması gerekir. Profesyonelliğe yaklaşanlar artık onu yaparlar. Yalnız şöyle bir güzelliği var. Hem trio hem kuartet için vereceğimiz zorunlu eserler ikisi de Türk bestecisi. Sadece o kopyayı verebiliriz.
Evet.
Verebiliriz. Evet. Öbür sürpriz.
Türk bestecileri çalışmaları yeterli.
Evet, Türk bestecileri. Yani biraz göz gezdirsinler onlara da. Ben müsaade ederseniz jüriden bahsedeyim
evet,
biraz
lütfen.
Da. Dediğimiz gibi Reyhan Hocam, Reyhan Yücelen Başaran jüri başkanı. Eftal Altun Viola sanatçısı, Borusan Kuartet üyesi. Gençler çok iyi biliyorlar, çok iyi tanıyorlar. Tayfun Bozok, Ankara Operası'nın konsertmeisteri, Bozok Kuartet'in birinci kemancısı ve aynı zamanda derneğimizin başkan yardımcısı. Erdoğan Davran, gene Ankara Operası'nın violonsel grup şefi. Aynı zamanda gene Hacettepe Üniversitesi'nde konservatuarda hoca. Turgay Erdener, besteci. Gene Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda. Bir de yabancı jüri üyemiz var. Gian Paolo Schiavo. Bari Konservatuarı müdürü, piyanist ve besteci kendisi.
Evet, aslında bu jürinin gözlerini korkutmamaları lazım. Çünkü hepsi birbirinden değerli. Hepsi aynı aşamalardan geçmiş.
Tabii, evet.
Müziğe yıllarını vermiş, eğitimli, tecrübeli. Müziği seven, yürekten seven hepsi jüri üyeleri.
Evet. Tayfun Bey zaten bizim hem keman yarışmamızda hem violonsel yarışmamızda direğimiz diyeyim. Hı hı. Yani hem dernek tarafından hem sanatçılık tarafından temsilcimiz. Erdoğan Bey 2 sene üst üste o da violonsel yarışmamızın jüri üyeliğini yapmakta. Yani 7 kişiden oluşuyor genelde jürilerimiz. Para ödülümüz var. Konserlerin yanı sıra demin konserleri söylemiştik. 4 tane birincinin 4 hatta 5 olacak. Bir yerle daha görüşüyorum. 4 veya 5 tane konser ödülü yanı sıra kişi başı 1500 lira para ödülleri var. İkincilerin 1000'er lira, üçüncülerinde 500'er lira para ödülü var. Ayrıca ikinci ve üçüncüye de birer Ankara'da konser yapma imkanı var.
Evet, gerçekten evet, çok güzel, hoş, çok güzel evet. imkanlar değil mi?
Evet, çok çok güzel imkanlar ve ayrıca bu yarışma Devlet Konservatuvarı'nın salonlarında olacağı için kendilerinde çalışma imkanı da yarışma boyunca sağlanacak, prova imkanları olacak. Yani ben kendi odamı tabii ki tahsis edeceğim çalışmak isteyen gençlere ve Erdoğan Bey aynı şekilde.
O gün içerisinde sınav sürelerini beklerken mi yoksa daha öncesinde de gelip
öncesinde de olabilirler
mi?
Öncesinde de olabilir. Yani buradaki güzellik tabii konservatuvarın yani bu yuvanın içinde olması. Oradaki çocuklarımıza da hazır bir imkan. Yani gelip halka açık çünkü yarışmamız. Kim isterse gelip seyredebilir. Dolayısıyla yani hem özendirici hem destekleyici her açısından düşünmeye çalışıyoruz dernek olarak da.
Halka açık olması da çok hoş. Aynı zamanda bir konser.
Evet,
izleyecekler.
Finalde de bir konser yapacaklar zaten akşamında
süper,
da.
Süper, çok güzel. Size kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler.
Sağ olun. Başarılar diliyoruz.
Biz de teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür sonuçlanınca da yine birlikte olur.
Evet,
burada.
Son bir şey söyleyebilirim.
Lütfen.
Gelecek sene de inşallah kısmetse Suna Kan hocamızın adına birinci uluslararası keman yarışmasını yapacağız.
Aa, ne güzel. Buradan onun da
i̇nşallah.
Müjdesini verelim.
İnşallah.
Yine keman parçalarını seneye girmek isteyenler hazırlamaya
başlasınlar. Aynen yapacağız inşallah. Allah kısmet ederse.
Peki başarılar, çok kolaylıklar
mersi,
diliyoruz.
Çok
sizlerle
mersi,
sağ olun.
İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Devlet Konservatuvarı keman öğretim üyesi Sayın Reyyan Yücelen Başaran ve Ankara Devlet Konservatuvarlar Derneği Başkanı, aynı zamanda Ankara Operası Violonsel Sanatçısı Sayın Arzu Su Güneş'ti. Stüdyo konuklarımız, teşekkür ediyoruz kendilerine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yol bir dakika miktarınca gece, gündüz gece, gündüz gece. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
15.31 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Paris'e uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Tansu Sarıtaylı var. Merhabalar, kolaylıklar diliyoruz Türkiye'den. Selamlar, sevgiler.
Teşekkür ederim. Paris'ten sevgiler, saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, sevgili Tansu Sarıtaylı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün Paris'teki merkezinde Palmer için Barış adlı klasik müzik konseri düzenlendi. Konserle ilgili detayları sizden almak istiyoruz. Konserin amacı neydi? Buyurun, ayrıntılar sizde.
Evet, gerçekten çok güzel bir konser olduğunu söyleyebilirim. Amacı malum, Suriye'deki Palmir kentindeki tarihi eserlerin IŞİD tarafından kırılıp tarihi eser kaçakçılığından şimdi tarihi eserleri yok etme, kırıp dökme, yok etme, oradaki tarihi silme çalışmalarını engellemek için, bunun ismini duyurmak için UNESCO'daki kültür toplantılarının ve konserlerinin yapıldığı büyük salonda bir konser düzenlendi. Tabii buna Amerikalı sanatçılar vardı, Türk sanatçılar vardı, Kıbrıs Türk kesiminden sanatçı vardı, Rum kesiminden vardı, Yahudi Musevi sanatçılar vardı, Fransızlar vardı. Tabii 9 tane piyanist. Bunlar 2 el, 4 el, 8 el olarak adlandırılan 2 piyano üzerinde birlikte çalıştılar. Aynı parçaları birlikte çaldılar. Tabii bunların hepsi dostluk için çalındı, ülkedeki, ülkelerdeki, Orta Doğu'daki barış için çalındı. İnsanlar artık teröre ve savaşa hayır ve sonuçta insanlar kardeşçe, müzik bak bir birleştiricidir, birlikte olmaktır, kardeşliktir. Müziğin ülkesi sınırı yoktur. Nasıl kulağa hoş geliyorsa dinliyorsak insan olarak da toplumda aynı şekilde yaşayalım düşüncesiyle böyle bir konser düzenlendi. Gerçi daha evvel de buna benzer yine piyanist Hüseyin Sermet'in başkanlığını yaptı. Barış sanatçısı, sanatçı barış derneğiydi bunlar. Bu derneğin öncülüğünde bir organize edildi. Tabii UNESCO destek verdi. Türkiye'nin UNESCO nezdindeki daimi temsilciliği, büyükelçilik buna destek verdi. Bununla birlikte sponsorlar arasında tabii sanatçıların gelip gitmelerinde Türk Hava Yolları'nın da katkıları oldu. Milli Hava Yolumuzun. Bunu da belirtmekte fayda var. Ve salon inanın ki tıklım tıklım doluydu. Ve ayakta alkışlandı sanatçılar. Demek ki insanların barışa ve dostluğa ve kültüre o kadar ihtiyacı varmış ki bunu biz bir kere daha orada şahit olduk diyebilirim.
Evet, bir de piyanist Rüya Taner'le çalınan bir parça vardı. Kıbrıslı bir piyanist sanatçı tarafından. Böylece de müziğin o evrensel gücünü de görmüş, buna da tanıklık etmiş olduk galiba.
Evet, Kıbrıs Rum kesimindeki piyanist sanatçı bizzat sahneye geldi. Salona dolduran dinleyicilere dedi ki Biraz sonra dedi Kıbrıs Türk kesiminden dedi meslektaşım, sanatçı arkadaşımız dedi Rüya Tener'le birlikte aynı parçayı dedi çalacağız. Ve görüyorsunuz ki biz dedi sanatçılar nasıl dedi bir arada aynı parçayı okuyabiliyorsak, aynı piyanoyu kullanabiliyorsak insanlar olarak dostluk bir şekilde, dost bir şekilde barış içerisinde yaşamamız gerekir dedi. Bu dünya hepimize yeter dedi. Bu da güzeldi orada. Büyük alkış aldı, ayakta alkış aldı bu sözleri de.
Evet, müziğin evrensel gücünün barış adına tüm dünyaya yayılması dileğiyle çok teşekkür ediyoruz bugün için. Aktardıklarınız için sevgili Tansu Sarıtaylı, yine görüşmek üzere, hoşçakalın.
İyi yayınlar diliyorum, görüşmek dileğiyle.
Sihirli Sözcükler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki bugünkü son köşemizdeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu-Ata yine bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Evet, bugün çok güzel bir şeyden söz edeceğiz edebiyatta.
Evet,
kedilerden söz edeceğiz. Bazıları ne kadar nankör dese de evet, yalnızlığa çok iyi gelen pek çok yazarın hem yanlarından hem de kitaplarından ayırmadığı kedilerden söz edeceğiz. Edebiyatçılar çok seviyorlar herhalde, değil mi kedileri?
Evet, bu hatta ilginç bir şey, internette bile bakmak mümkün. Tanınan, dünyaca tanınmış çeşitli ülkelerden edebiyatçıların kedileri olduğu gibi kedilerin de kitapları ve kitaplıkları ayrı bir ilgisi var. Kediyle birlikte yaşayan biri olarak ben de şahit oluyorum. Bunun tam kurgusunu, yani yolunu netleştirmek herhalde mümkün değil. Yani neden yazıyla ve kitapla yakın insanlar kedilerle de bu kadar yakındır? Hı hı. Bununla ilgili bir bilgimiz aslında yok. Sadece bunun olduğunu gözlemliyoruz. Durumumuz bu. Köpekleri de tabii ki pek çok evcil hayvanlar gibi çok seviyoruz. Ama kedilerle haşır neşir oluşumuz ayrı.
Evet, daha fazla. İlerleyen zamanlarda köpekleri de konu edebiliriz ama bugün kedilerden
yok. Yazarlar ve köpekleri yeni bir durum söz konusu değil.
Peki nasıl girmiş ki kediler edebiyatımıza? İlk ne zaman girmiş?
Aslında şöyle bir şey var. Hani biraz nasıl söyleyelim? Tarihimiz, uygarlık tarihi açısından bakacak olursak, köpeklerin evcilleştirilmesi tahmini 16 bin yıl falan gibi bir süre. İnsanlar göçebeyken kendilerine eşlik etsin diye, yani çoban köpeklerini de kullanırız, o zaman insana alıştırıp evcilleştirmişler köpekleri ve köpek sürülerini. Kedilerinki biraz daha yeni, yerleşik düzene geçtikten sonra tahmini 10 bin yıl gibi bir süre veriliyor. Bu 10 bin yıllık süre içerisinde de kedilerin artık doğal ortamında yaşayamayacak kadar evcilleştirildiğini görüyoruz. Biz kediler için, yani insanlar kediler için zaman zaman insanlara özgü karakter özellikleri atfedebiliyor. İşte nankör gibi ya da işte bencil gibi. Hı hı. Ama bunlar tabii doğal olarak kendi yansımamızdan ibaret. Kedilerin kendilerine özgün özel bir karakterleri var. Köpeklerin, hani kıyaslarsak diğer ev hayvanlarına göre, kediler hem bize yakınlar hem de bizden farklı, yalıtılmış, kendilerine özgü bir hayatı devam ettiriyorlar. Sanırım bu yazarların yaşadıklarıyla çok örtüşüyor. Hı hı. Ve yazarlar, itiraf edelim, özellikle güçlü yazarlar, kendilerini sözle değil yazıyla ifade ettikleri için ve sözle çok iletişim kurmayı tercih etmedikleri için kedilerle bir dostlukları doğuyor.
Evet. Kedi deyince benim aklıma çizmeli kedi gelir mesela, değil mi? Masallardan başlar çünkü kediler aslında.
Bizde mesela çok pozitif bir karakter olarak kedi görünmüyor. Karikatür olarak da, hatta şu aralar tekrar rekor kuruyor kedi Şerafettin. Kedi Şerafettin, ama bizdeki hali biraz daha muzur bir karakter kedinin. Ve bizim yazarlarımızda da öykülerinde falan yer alan kediler çok munis değil. Birkaç tane yazarımız var. Tomris Uyar gibi, Bilge Karasu gibi. Onlar kedilerin neredeyse dili olabilmişler.
Evet.
Ama çok böyle yurt dışında gördüğümüz örneklerine bakarsak o kadar çok bizim edebiyatımızda yer aldığını söyleyemeyiz. Dünya edebiyatında, özellikle Amerika'da, Avrupa'da, Fransız edebiyatında
daha mı fazladır?
Daha fazla var. Hı hı. Hatta işte şu anda bulabileceğimiz buna özgün, hem yurt dışında doğal olarak şimdi Türkiye'de çevirileri var, antolojiler hazırlanmış. Kedi öyküleri antolojileri çok daha belirgin karakterler üzerlerine, yani bir ana karakteri kedi olan romanlar gibi bir takım çalışmalar da var. Ama bizde mesela en ünlüleri belki Sait Faik'i anmalıyız, Ada Kedileri dolayısıyla. Onun, hı hı, o ada kedilerinin arasındaki o hiyerarşiyi anlattığı, onları tarif ettiği, onların muzurluklarını dile getirdiği çok öyküsü var. Belki işte söylemek gerekir mutlaka, Memduh Şevket Esendal'ın anlattığı kediler var öykülerinde, ama o biraz muzur kediler. Genellikle işte evin insanlarını mahcup eden, haylazlık yapan. Tabii yazar orada insanın, dediğim gibi biraz önce, çok
kolay kabul edilemeyen özelliklerini bir kedi üzerinden vermeyi tercih ettiği için daha sıra dışı kedilerle de karşılaşıyoruz. Reşat Nuri Güntekin'in öykülerinde kediler var ama benim mesela sevdiklerimden biri Asaf Halet Çelebi'nin kedisi. O kedi gözünden kendini görmüş hatta bir yazısında diyor ki kediye göre şüphesiz acayip bir yüzüm var benim. Çünkü kediye aç olduğunu düşünerek bir şey vermeye çalışıyor öyküde. Kedi geri çekiliyor Asaf Halet Çelebi'den. O da diyor ki şüphesiz acayip bir yüzüm var. Bir kere kulağım başımın yanında, kuyruğum yok ve ayaküstü duruyorum. İstediğim zaman derilerimi çıkartıyorum. Kedi beni nasıl anlasın? mesela bu güzel bir bakış açısı. Biz daha çok kedileri nasıl gördüğümüzü ve kedilerin nasıl olduğunu anlatabiliyoruz. Ama yazarlar kedinin gözünden bizi anlatıyorlar. Çok daha güzel bir bakış. Yine bir yazarın söylediği bir şey var. Şüphesiz o benim bedenim, yani beden büyüklüğümüzü değiştirmiş olsaydık. Şüphesiz o benim kadar büyük olsaydı bana acımasız davranabilirdi. En azından benimle oyun oynardı. Hı hı. Çünkü bedensel olarak küçük bulduklarıyla acımasız oyunlarda oynayabiliyorlar. Fakat yine de yazma süreci içerisinde kedilerin yazarlara katkısı da çok büyük. Mesela Bilge Karasu yazma süresi boyunca kedi sevmenin onu nasıl etkilediğini de anlatmış.
Ne kitapsız ne kedisiz.
Evet, kesinlikle.
Bilge Karasu.
Bilge Karasu'nun kedileri meşhur zaten. Çok da anlatılıyor. Kedi sevme usulü üzerinden insanın sevgiye bakışını incelemiş bir yazısında Bilge Karasu. Ve orada diyor ki kendi gücüne gönlünü kandırmak için hayvanın ya da bir insanın canını yakanlar dışında en sert kedi severler bile bir kediye köle olması gerektiğini bilir. Yani eğer özellikle bir hoyratlık yoksa kendinizi, ben diyelim ki kendime körsem kendimi tanımak için hoyratça sevebilirim, doğru. Ama bir kediyi sevmek istiyorsanız önce gönüllü köleliğini kabul etmeniz gerek. Neden? Çünkü kediler efendiler. Birlikte yaşarken onu görüyoruz. Kedi öykülerinde de sıklıkla dile getirilen o. Mesela Haldun Taner'in çok güzel bir anlatım vardır. Eczacının hırsız kedisi diye. Yine orada sıklıkla söylediği şeylerden biri. Hatta onu da paylaşmak isterim. Bir oyun yazarının gözünden de kedinin oyunculuğunu görmek mümkün. Çok da keyifli.
Tabii burada inanılmaz kedi resimleri de var.
Evet, keşke gösterebilsek.
Keşke gösterebilsek de. Ama kitapları şu anda Facebook sayfamızdan görebiliyorlardı, evet, da içini göremiyorlar dinleyicilerimiz.
Mesela Çakır diye, eczacının Çakır isimli bir kedinin hikayesini anlatır Haldun Taner. Ve orada kedinin eczacıyı, eczaneden alışveriş yapan, o aranda bulunan bir Musevi hanımefendiyi, yazarın kendisini, bir küçük çocuğu kandırarak oradan tahammüden hırsızlık yapışını çok keyifli bir biçimde anlatır. Ve orada der ki bütün bir gün uyuyan hayvanın gece ortalığı talan edip ne kadar özel şey varsa hepsini koklayıp gereğini alarak planlı bir şekilde hırsızlık yaptığına sürekli şahit oluyorduk. Ama bu konuda ne onu durdurabilecek güçteydik. Zaten durdurmaya kalkıştığımız zaman da o kadar sevimliydi ki artık ona yapabileceğimiz bir şey kalmıyordu. Sizin söylediğiniz o çizmeli kedinin koca bakışlarını kediyle yaşayan herkes bilir. Yani bir müddet sonra artık kabul etmekten başka çarenizin kalmadığı zamanlar olabiliyor.
Evet, şimdi köpek de vardır da ama kedi daha fazladır edebiyatta. Şiirlere de konu olmuştur sadece, değil mi? Tabii. Romanlara değil.
Çok fazla. Mesela Edip Cansever'in bir şiiri var. Ruhi Bey, ki Edip Cansever zaten bunu o kadar güzel kurgulayıp anlatır ki bir müddet sonra okuduğunuz yerde onu görebilirsiniz. Bütünüyle bir semte benziyor Ruhi Bey. Yani o mahalle kedisinin halini en güzel anlatan odur. Binlerce, on binlerce kedinin hep birden kımıldandığı, kedilerden örülmüş bir semte.
Evet.
Değil mi? Ne kadar güçlü. Ve evet. Sokak kedileri gerçekten o sokağın, o semtin ruhuna dair bir şeyleri taşırlar. Bir Fransız hanım söylemişti, Türkiye'ye taşınmayı düşünüyordu. Semt semt gezerken dedi ki falanca sokakta işte falanca yerde oturabilirim, İstanbul'da bir semt ismi söyledi. Dedim ki neden şurası değil de orası? Oradaki kediler daha mutlu dedi, insanlar daha rahat ediyorlardır. Şimdi bir yere taşınırken mesela ben bu duyarlılığa sahip olamayabilirim ne kadar hayvan sevsem de, kedileri sevsem de. Ancak hayatın içinde bu yazma tecrübesiyle örtüştükçe insanın daha çok dikkatini çekiyor. Ben şu anda biliyorum ki bir iki yazar arkadaşım kedileri müsaade etmiyorlar yazmalarına zaman zaman.
Halbuki yazarın dostudur aslında kediler.
Zaman zaman müsaade etmiyorlar. Tomris Uyar da kedisine dair, kendi günlüklerinde kedilerine dair çok şey paylaşan yazarlardan biri. Orada bir kedisinden bahsediyor. Gülüver adlı kedisinden. O da mesela sonradan hasta olduğu ortaya çıkıyor. Ölüyor hatta. Fakat bir türlü çalışmasına izin vermiyor bir süre. Kedilerin böyle bir özelliği de var. Hemingway'in kedisi de zaman zaman, onun tabii muhtemelen el yazısıyla yazdığı dönemde, Hemingway'in kedisi de yazmasına izin vermediğinde kabul edip dururmuş. Öyle bir hikaye de var. Çünkü dediğim gibi yazarların kedileriyle, ki bu kedi genellikle yazarlar olduğunda bir kedi oluyor ağırlıklı, birkaç kedileri olsa da yazarlarıyla ilginç ilişkileri olabiliyor.
Halbuki kucağına oturup onu severken mırıldandığında o pek çok yazara da ilham kaynağı olmuş aslında.
Özellikle kedi mırıltısının şimdi yeni araştırmalar var. İşte internette de karşılaşıyoruz sıklıkla. İnsanın kalbindeki frekansa, ses frekansına çok uyumlu bir frekansı olduğunu tespit etmişler. Dolayısıyla kedi mırıltısının insanı sakinleştirdiğine dair bir veri var artık. Fakat şöyle bir durum var ki kediler gerçekten kendi iradelerini ortaya koydukları için yazarlara net bir biçimde yoldaşlık yapıyorlar. Belki bir insanın yapabileceğinden çok daha etkili bir yoldaşlık. Sebebini bilmiyoruz. Yani ben buna birkaç kere şahit oldum. Ki normalde klavyeden çok hoşlanmazlar. Klavyenin gelip üstüne oturarak yazara müsaade etmediğini, sevilmek istiyor diye yorumluyoruz. Ama öbür taraftan birlikteliklerini düşündüğünüzde belki en uzun süredir bir arada olduğu canlı ve onun kalp atımını bir insandan daha iyi duyabildiğini de düşünürseniz tam olarak bilemiyoruz aralarında ne geçtiğini. Kitap evlerinin ve kütüphanelerinin de bu anlamda, kediler kitapları seviyorlar çünkü. Kokularından olsa gerek.
Tabii yazanlar da onları çok seviyorlar ama.
Evet.
Karşılıklı bir sevgi bu.
Karşılıklı. Zaman zaman mesela Ankara'ya yolu düşen dinleyicilerimiz belki gitmişlerdir. Ankara'daki bazı kitap evlerinin de kedileri var. Ve o kediler, yayın evlerinin kedileri var. O kediler tıpkı biraz önce Edip Cansever'in şiirinde söylediği gibi, yani nasıl kedilerden örülmüş bir semte karakter olabiliyorsa bir kedi, o yayın evinin, o kitap evinin kedisi de hatta zaman zaman sanki kitap evi kedininmiş gibi algılamanıza neden olabiliyor. Kaldıramayacağız mesela, ben buna şahit oldum. Şu kitabı alabilir miyim dedim. Kusura bakmayın, kaldıramayacağız. Birazdan kendi kalkar bakarsınız dediler. Hani o kadar kendine özgü. İstanbul'da sahaflarda da epeyce bir kedi var. Çünkü sahafların da kedileri var. Kediler kitapları seviyorlar.
Evet.
Yazarlar da kedileri seviyor.
Seviyorlar. Kediler kitapların içinde olmayı da seviyorlar. Evet. Okuyanları da ayrıca mutlu ediyor gerçekten. Siz bunları anlatırken aklıma hep Adavapuru geldi, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Evet. Orada da neydi, biri Mestan diye, eğer kedinin adını hatırlayamadım ama yine orada kedi maceralarını da çok büyük keyifle okumuştuk aslında.
Şimdilerde biz belki şehirleri algılama biçimimiz değişti. İşte Hüseyin Rahmi'nin, Reşat Nuri'nin, Said Faik'in zamanındaki İstanbul'u ya da o zamanlarda, yani bundan bir 40 yıl öncesindeki sokakları düşünecek olursak, mahallelerin karakterize özelliklerinden biri o mahallenin evcilleri. Biz şu anda şehirleri, yaşadığımız mekanları bu şekilde algılayamıyoruz ve evimizin içinde olursa belki fark ediyoruz, evet. Ama o yazarlar şehir kimliği içinde bunları algılamışlar. Yani mahallenin delisi diyor Memdu Şevket Esendal bir öyküsünde kedi için. Delisiyle birlikte hani kedisinin üzerinden de o mahalleyi vermiş. Şimdi biz dünyaya bakışımızı işte hayvanların, belki kitapların yardımıyla netleştirmeye çalışıyoruz.
Evet, o mahallemizin kedilerini malum mevsimde kış koruyup kollayalım.
Evet, hatırlayalım.
Evet, her zaman hem edebiyatımızda hem evimizin etrafında, evimizin içinde hep yer alsınlar. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
sevgili
ederim.
Sevgili Berna Kutlat'a, haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyoruz sizlere de. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.